Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unibe. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programıyla tekrar sizlerin karşısındayım. Evet kıymetli kardeşlerim, Ebu Muhammed Hasan İbni Ali İbni Ebu Talip radıyallahu anhuma şöyle dedi: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül sözde ve işte doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar buyurduğunu belledim. Bu hadisi Tirmizi Kıyamet bahsinde rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan zayıf bir senet ile rivayet edilen başka bir hadiste ise, bir şeyin bana şüphe verip vermediğini nasıl anlayabilirim diyen kişiye Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şu tavsiyede bulunmuştur: elini kalbinin üzerine koy, çünkü kalp haramdan irkilir ve çırpınır. Helalden de sükun ve huzur bulur demişlerdir. Sıdk, doğruluk demiştik ya, imanın temeli sıdktır. Münafıklığın temeli ise yalandır. Doğruluk üç şeyde olur. Bir, insanın sözlerindeki doğruluğudur. İki, amellerindeki doğruluğudur. Sonuncu olarak da kişinin hal ve davranışlarındaki doğruluğudur. İşte bu hadis kişinin hal ve davranışlarındaki doğruluğunu ifade eden bir hadistir. Ne diyor Allah Resulü? Şüpheliyi bırak. Şüphe vermeyene bak. Yani şüpheli şeylerden kaçın diyor. Onlarla uğraşma, meşgul olma. Şüphe vermeyene bak. Yani açık ve net olanla uğraş. Zira gönül sözde ve işte doğrudan huzur, yalandan da kuşku duyar. Hakikaten de böyledir. İman eden bir insan veya iman etmemiş olsa bile, biraz önce bahsettiğim gibi dürüst bir kişiliğe sahip insan, doğrular karşısında o da huzur duyar. Yalan karşısında o da ne yapar? Huzursuzluk hisseder. İşte bu müminde en uç noktada olması gereken bir haldir. Yani Müslüman veya mümin doğru karşısında doğru olan şeyi yaptığında, yani Allah'ı razı edecek bir şeyi ortaya koyduğunda ne yapar? Bundan huzur duyar. Kalbi sükun bulur. Ama yalan konuştuğunda ise ne yapar? Bundan rahatsızlık duyar. Veya duymak zorundadır. Duymuyorsa zaten burada bir problem var demektir. Şimdi bazı alimlerimiz sıdk konusunda bir takım sözler söylemişlerdir. Mesela Abdullah bin Zeyd diyor ki, sıdk amelde Allah'a vefadır. Yani kişinin Allah'a amellerinde vefa göstermesidir. Yani o amelleri eksiksiz ve kusursuz yerine getirmesidir diyor. Başka bir söz sıdk üzerine söylenmiş: sıdk gizli ile açık olanın birbirine uymasıdır demişler. Yani kişinin içinde olanıyla, biraz önce ifade ettiğim gibi, dışında olanın birbiriyle uyum sağlaması. İşte bu sıdk sahibi insanın özelliğidir. Yani bizim söylemlerimizle yaptıklarımız uyuşmuyorsa, çakışıyorsa, burada sıdk üzere olduğumuz ifade edilemez. Başka birisi sıdk gizli ile açık olanın eşit olmasıdır diyor. Yani yalancının açık olması gizli olmasından daha hayırlıdır diyor. Yani bir insan yalanı ifade ederken bunu açıkta yapıyorsa bu daha güzeldir. Yani hangi anlamda daha güzeldir? Gizli olmasından. Çünkü gizli olduğu zaman siz fark edemezsiniz neyin adına yalan söylediğini. Çünkü bunda insanları aldatma vardır. Hile vardır. Şike vardır. Ama bir insan yalancıysa ve bunu yalanını da açıkça ortaya koyuyorsa ha bunu bilirsiniz bu insan yalancıdır dersiniz. Ama bunu gizli olarak yapıyorsa bu daha tehlikelidir. İşte o yüzden alim öyle demiş. Gizliyle açık olanın eşit olmasıdır. Tıpkı dışı içinden daha hayırlı olan münafık gibi demiş. Tıpkı dışı içinden daha hayırlı olan münafık gibi. Çünkü münafık için de aynı şey geçerlidir. Yani münafıklığını alenen ortaya koyuyorsa ha siz bilirsiniz dersiniz ki bu münafık. Ama bunu gizliyorsa işte o insanın neyi ne zaman yapabileceğini kestiremezsiniz. Bu sizin için bir risktir. Ama alenilik riski ortadan kaldırır. Başka bir ifadeyle sıdk, korktuğun ve kendisinden umduğun kimsenin yanında hakkı söylemektir. Hakikaten çok güzel bir tarif. Korktuğun kişi, yani karşında bir insan var, hakikaten gücü itibariyle sana korku salmış. Böyle bir insan karşısında ne yapmaktır? Hakkı söylemektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuyor mu ki? Yani zalim sultanın karşısında hakkı söylemek. Bu nedir? Cihatın en eftalidir. Yani bir sultan karşınızdaki. Ama siz ise onun bir tebaasısınız. Ama çıkıyorsunuz huzuruna hakkı ifade ediyorsunuz. Hakkı ortaya koyuyorsunuz. Korkmanıza rağmen, korkularınıza rağmen. Ama hangisi ağır basıyor? Allah korkusu daha ağır bastığı için. Ve kendisinden umduğun kimsenin yanında hakkı söylemektir. Nedir bu? Yani bir insandan beklentiniz var. Dünyevi olarak. Bu para olabilir, mal olabilir. Mülk olabilir, makam olabilir, mevki olabilir, aklınıza ne geliyorsa. Siz bunları elde etmek adına o insana ne yapıyorsunuz? Yalancılık yapmıyorsunuz. Bir yanlışı varsa, bir hatası kusuru varsa ona güzel bir dille ne yapıyorsunuz? İfade ediyorsunuz. Yani hakkı söylüyorsunuz. Bakın bu da gerçekten insan için çok zordur. Çünkü şu bir vakadır. Yani gücü elinde bulunduran insanların sürekli çevresinde tabirimi biraz hoş görün ama yalakaları vardır. Ne yaparlar? O kişi doğru da yapsa, yanlış da yapsa her şeyi tasdik ederler. Yani eleştirmezler, sorgulamazlar. Yanlışı varsa düzeltmezler. Niye? Çünkü menfaatleri vardır. Çıkarları vardır. Bu insanlar ise Allah'ın hoşnut olmadığı insanlardır. Ama ne güzel demiş alim. Yani bir insandan beklentiniz var ama siz ne yapıyorsunuz? Allah için, Allah rızası için o insana bir yanlış yaptığında, bir hata işlediğinde hakkı söylüyorsunuz. Belki bunun neticesinde ondan size gelecek faydayı da bir anlamda bertaraf etmiş oluyorsunuz. Yani elinizin tersiyle itmiş oluyorsunuz. Ama neyi kazanmış oluyorsunuz? Allah'ın rızasını. Allah ise Celle Celaluhu sıdk üzere olanlara ne ifade ediyordu okumuş olduğum ayet-i kerimede? Allah bağışlama ve büyük ecir hazırlamıştır onlar için. Yani Allah katında kazandıklarımızla kulun, Allah'ın yarattığı kulunun bizi bağışlayacağı. İşte mümin ikisi arasında bir tercih yapmak zorundadır. O zaman Allah'ın rızasına uygun olanı ne yapması gerekiyor? Tercih etmesi gerekiyor o Müslümanın. Sıdk hakikaten öyle bir şeydir ki arkadaşlar, bu hal üzere yaşadığınızda ve ölüm sizi bu hal üzere yakaladığında Allah-u Teala bize şu müjdeyi veriyor. Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklarla, şehitlerle beraberdir. Yani burada bir kategori var. Sıddıklar peygamberlerle ve şehitlerle aynı kategoride veya başka bir ifadeyle aynı saftalar. Çünkü bunlar gerçekten nedir? Allah'ın rızası noktasında en uç noktada Allah'ın rızasını kazanmış insanlar veya kişilikler veya vasıflar. Yani kim bunlar? Peygamberler. Kim bunlar? Şehitler. Allah yolunda canlarını feda edenler. Kim bunlar? Sıddıklar. Doğru sözlüler. Veya Allah'a vermiş oldukları sözde sıdk, sadakattir. Yani sözünde durmaktır. Açılımı. Yani Allah'a vermiş olduğu sözü yerine getiren insan. Sıdk sahibi insan. Özü sözü doğru olan insan demiştik ya. Allah'a kulluğunda samimi, tavizsiz. Saymış olduğum gibi sıdk üç şeyde olur demiştik ya. Sözlerinde Allah'a sadık olmuş, sıdk üzere olmuş. Amellerinde de Allah'a karşı sıdk üzere olmuş, sadakat göstermiş. Hangi şartta ve zeminde olursa olsun, amellerinde herhangi bir kaytarma veya savsaklama veya Allah-u Teala'nın münafıklar için bahsettiği ayet-i kerime vardı ya, onlar namaza üşenerek kalkarlar. Yani herhangi bir üşengeçlik onlara bulaşmamış. Hallerinde de böyle bu sıddıklar, peygamberlerle ve şehitlerle birlikte olan. Halleri de dost doğru insanlar. Baktığınız zaman karşınızda her şeyle tabiri caizse dört dörtlük bir insan görüyorsunuz. Amellerde doğruluk noktasına değineceğim birazdan. Fakat hadise tekrar dönüyorum. Ne diyordu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Şüpheliyi bırak. Şüphe vermeyene bak. Başka bir hadisi şerifte de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Yanlış hatırlamıyorsam Sahih-i Müslim'de Kitab-ül İman bahsinde geçiyor bu hadis. Müslümanın şüpheli şeyleri terk etmesi diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, onun imanının kemalindendir. Yani kamil bir imana sahip olmasındandır. Müslüman şüpheli şeylerle uğraşmaz. Fıkıhta bile bir kural vardır fıkıh usulünde. Namazda şek olmaz derler farz namazlarda. Yani ne demektir bu? Bir insan farz namazı kılıyor. Namazı kılıp bitiriyor ama namazı doğru mu kıldım, yanlış mı kıldım? Şek ediyor, yani şüphe ediyor. Eğer zannı galipse, yani namazını doğru kılmadığına zannı galipse o namaz geçerlidir, değildir yok. Farz namazda ne olmaz? Şek olmaz. Yani şüphe olmaz. O namazı yeniden kılarsınız. Nedir? Doğru olan budur çünkü. Şekki ortadan kaldırırsınız. Diğer işlerde de Müslümanın halinin aslında böyle olmasını Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. Yani Müslüman şüpheli şeylerden kaçınmalıdır. Ortada açık ve aleni olan varken niye şüpheli şeylerle uğraşırsınız? Amellerde doğruluk noktasına gelelim. Amellerde doğruluk şudur. Yani ben bunu böyle anlıyorum. Mesela namaz konusu. Sürekli değiniyorum ama önemli olduğu için. Yani namazı dedim ya, kıyam ederek kılmak, dost doğru kılmak. İşte bu amellerde doğruluğun bir örneğidir. Yani bir insan namazını eğer gerçekten dost doğru kılıyorsa, yani rükunlarıyla dost doğru kılıyorsa, niyetiyle dost doğru kılıyorsa, namazda Allah'a karşı saygısıyla dost doğru kılıyorsa, İnanın o namaz, ayet-i kerimenin de belirttiği gibi insanda şöyle bir değişimi gerçekleştiriyor. Diyor ya Allah-u Teala Bismillah, اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Muhakkak ki o namaz insanı fahşadan ve münkerden alıkoyur. Ve gerçekten de insanı alıkoyuyor. Yani o namaz kişiyi fuhşiyattan, haddi aşmaktan, münkerden, kötü olandan, kötüye bakmaktan, kötüye gitmekten, kötüyle hemhal olmaktan alıkoyuyor. Çünkü namaz hakikaten öyle bir ibadet ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vahyi müşriklere götürürken müşriklerin şöyle bir tepkisiyle karşılaşıyor. Diyorlar ki onlar, namazın mı bunu sana emrediyor? Yani bu kıldığın namazın mı bizim putlarımızı reddetmeni, Allah'a çağırmanı emrediyor? Bakın namaz böyle bir ibadet. Namaz müminin nişanesidir. Daha önceki programlarımda da okumuştum ayet-i kerimeyi, Fetih suresi 29'da. Ne diyordu Allah-u Teala? Bismillah. ثِمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ. Kıyamet günü onlar anımlarındaki secde izinden tanınır. Bir örnek verdim sadece namazı. Yani amellerde doğruluk ne demek? Bunu bütün amellerimize uygulamalıyız. Oruç tutuyoruz değil mi? Niçin oruç tutarız? Gelenek olduğu için mi? İnsanlar niye oruç tutmuyor desinler diye mi? Yoksa gerçekten Allah emretti diye mi? Biz niye oruç tutarız? Allah emretti diye. Yani nefsimizi terbiye etmek için. Yani o açlığın ne demek olduğunun idrakine varmak için. Vardığımızda da etrafımızdaki aç, yoksul ve miskinleri koruyup gözetebilmek için. Yani oruç bizde bu fonksiyonları yerine getirmiyorsa, o zaman biz sadece aç kalmaktan öteye gitmeyiz. İnfak etmek, bu da bir ameldir. Allah'ın hoşnut olduğu amellerdendir. Allah için infak etmek, değil mi? Okudum işte ayet-i kerimede. Ne diyor Rabbimiz? Kendi ihtiyaçları olmasına rağmen çevresindeki akrabasına, yoksula, miskine yolda kalmışa vermek. Bakın hepsi gerçekten yaptığımız amelin bilincinde ve şuurunda olmamızdan kaynaklanan sonuçlar. Biz amellerimizi gerçekten bu şuurla yapıyorsak, o ameller sonuçta bizden güzel sonuçları çıkartıyor. Ama böyle değilsek, yani namaz kılıyoruz ama o namazın bizde faydası ne? Bakıyorsunuz ki yok. Oruç tutuyorsun, faydası yok. Ha, ecir de kazanıyor olabilirsin. Ama Allah'ın rızası, gerçek anlamda Allah'ın rızası. İşte amellerde doğruluk, sıdk da bunu ifade ediyor. Yani Müslüman kısaca, dedik ya sıdk neydi? Sözleriyle eylemlerinin birbiriyle uyuşmasıydı Müslümanın. Amelleriyle de eylemlerinin uyuşması. Ameller doğru eylemleri doğurmuyorsa yaptığımız amellerimizde ciddi anlamda bir sıkıntı var demektir. İşte bu özelliklerin hepsi bir Müslümanda dediğim gibi oluşmuşsa o kamil bir mümindir. Gerçekten iman sahibi bir mümindir. İşte o mümini de Allah-u Teala biraz önce okumuş olduğum ayet-i kerimede belirttiği gibi peygamberlerle ve şehitlerle ne yapıyor? Bir arada zikrediyor. Diğer hadisimize geçelim. Ebu Sufyan Sahr İbni Harp radıyallahu anh, Bizans kralı Heraklius ile aralarında geçen uzun konuşmayı naklederken şöyle dedi. Heraklius, o peygamber olduğunu söyleyen adam size neleri emrediyor diye sordu. Ben de sadece Allah'a kulluk ediniz. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Atalarınızın iman ettiklerini, söyledikleri şeyleri terk ediniz diyor ve bize namaz kılmayı, sözde ve işte doğruluğu, iffetli yaşamayı ve akraba ile ilgilenmeyi emrediyor dedim diyor. Bu hadisi Buhari, Bedul Vahiy, Salah, Sadakat, Müslüm'de cihat bahsinde rivayet etmişlerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hudeybiye anlaşmasından sonra çevredeki yöneticilere ne yapıyordu? Onları İslam'a davet etmek maksadıyla mektuplar yazıyordu. Bu mektuplardan biri de biraz önce bahsettiğim gibi Bizans kralı Heraklius'a gönderilmişti. Mektup o sırada Kudüs'te bulunan Heraklius'un ilgisini çekmiş, durumu ne olduğunu soruşturmak istemiş ve ticaret maksadıyla Şam'a gitmekte olan Mekkelileri sarayına getirmişti. Ebu Sufyan'ı muhatap alarak ona Hazreti Peygamber'le ilgili bir takım sorular sormuştu. İşte bu sorulardan alacağı cevapla aslında bir bakıma Müslümanları test ediyordu Heraklius. Yani bakalım onlar benim sorduğum sorulara gerçekten doğru mu cevap verecekler, yalan mı söyleyecekler? Bir testi. İkinci bir olayda, yani söyledikleriyle kendi inandıkları arasında bir doğruluk ve tezatlık söz konusu mu? Bunu aslında deneyecekti. Ve o peygamber diyor size neyi emrediyor? Peygamber dediğiniz insan, yani Muhammed aleyhissalatü vesselam, ne istiyor sizde, ne getirdi size? O da cevap veriyor. Sadece Allah'a kulluk ediniz. Ne diyor Allah Resulü Sahih Müslim'de geçen iman bahsinde? Buniyel İslamu ala hamsin diyor. İslam beş şey üzerinde bina edilmiştir. İşte bunlardan ilki de bu. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allah'ın birliğine şehadet etmek diyor. Ebu Sufyan da aynı şeyi söylüyor. Sadece Allah'a kulluk etmemiz. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamamız. Bu İslam'ın temel şartı. Atalarınızın iman ettiklerini söyledikleri şeyleri terk et. Terk ediniz diyor. Yani onlar ne yapıyorlardı? Atalarına tabi oluyorlardı. Atalarının taptıklarına tapıyorlardı. Yani atalar dini hakimdi orada. Allah'ın dini değil. Yani putlara tapıyorlardı. Neydi o putlar? Geçmişte kendi içlerinde yaşayan ilim sahibi, bilgin. Yani toplumun önde gelen insanlar. Ondan vefat ediyor. Daha sonraki nesiller onlara taziyede o kadar ileri gidiyorlar ki onlara tapınmaya başlıyorlar. İşte Allah Resulü de Ebu Sufyan'ın ifadesiyle atalarınızın iman ettikleri, söyledikleri şeyleri terk ediniz diyor. Yani putlara tapmayı terk etmemizi istiyor diyor. Evet kıymetli kardeşlerim, o peygamber atalarınızın iman ettiklerini, söyledikleri şeyleri terk ediniz. Yani putları terk ediniz veya atalarınızın dinini terk ediniz. Çünkü bu da bir hastalıktır. Allah Resulü insanlara, o müşriklere vahiy götürdüğünde onların kendi ifadesi aynen şöyleydi. Biz atalarımızın dini üzereyiz. Allah-u Teala da de ki onlara diyor, atalarınız düşünmeyen veya akletmeyen insanlarsa ne olacak? Ne mi olacak? Sonuçta her iki taifede cehenneme girecek. Ve o cehenneme girdiklerinde de Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala onu da bize haber veriyor. Bu sefer cehennemde cedelleşiyor bu iki taife. Yani Kur'an'ın tabiriyle mustazaflar ve müstekbirler. Yani üstünlük sağlayanlar, hükmedenler ve hükmedilenler. Birbirlerine suçluyorlar. Siz bizi cehenneme getirdiniz. Yani zayıf kesim müstekbirlere, büyüklük taslayanlara diyor. Onlar da bir cevap veriyor. Siz gelip bize tabi oldunuz. İşte İslam atalar dinini reddediyor. Neden? Çünkü Allah insana akıl vermiş, irade vermiş, vahiy indirmiş, peygamber göndermiş. Bütün açıklığıyla sırat-ı müstakimi göstermiş. Niye ben kalkıp da ataların dinine daha tabi olacağım? Ha bu şu anlamada gelmiyor. Atalardan hep yanlış şeyler mi gelecek? Doğru şeyler de gelebilir tabii ki. Biz doğruları alır, yanlışları reddederiz. Ama her şeyle doğru olan, eksiksiz ve kusursuz olan Allah'ın vahyidir. Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabının önüne Allah'ın kitabından başka hiçbir şeyi getirme hakkına sahip değiliz. Bugün insanlar maalesef iman ettik demelerine rağmen, inandık demeleriyle bunu yapıyorlar. Allah'ın vahyinin önüne şeyhlerinin sözlerini veya kitaplarını, abilerinin, amcalarının kitaplarını veya sözlerini geçiriyorlar. İşte bu da başka bir ifadeyle atalar din. Yani Allah'ın kitabı alenen açık ve beyan bir şekilde şeksiz ve şüphesiz ortadayken niye bunu yapılıyor? İşte hadis bize bunu ortaya koyuyor. Atalarınızın iman ettikleri, söyledikleri şeyleri terk ediniz. Bu şeyler kavramının içerisinde bu söylediklerim de giriyor. Yani tehlikeli bir süreç veya tehlikeli bir tercih. Devam ediyor Ebu Sufyan, bize namaz kılmayı, sözde ve işte doğruluğu, evet, sözde ve işte doğruluğu, iffetli yaşamayı, yani hangi şartta ve zeminde olursa olsun, İffetli olmayı, şahsiyetli olmayı, kişilikli olmayı ve akraba ile ilgilenmeyi emrediyor dedim. Çünkü sözde ve işte doğru olan insanda tabii ki ne vardır? İffet vardır. Şahsiyet vardır. Kişilik vardır. Bunlar da sonuçta neyi doğurur? Merhameti doğurur. Şefkati doğurur. Sahiplenmeyi doğurur. Yani akraba ile ilgilenmeyi, hasımla ilgilenmeyi, onlara sahiplenmeyi doğurur. Bakın Allah Resulü başka bir ifadeyle Müslümanın aslında etrafını kuşatan bir kimliğe sahip olduğunu bize anlatıyor. Yani Müslüman'da ne yoktur? Enaniyet yoktur. Yani ben kendimi kurtardım, diğerleri ne yapsın? Ne yaparsa yapsın düşüncesi. Böyle bir şey Müslüman için söz konusu değildir. Halk dilinde hani bir tabir vardır ya, her koyun kendi bacağından asılır diye. Ne kadar batıl ve boş bir söz. Atasözüymüş. Böyle bir atasözü olur mu ya? Peygamberin görevi neydi? Allah'tan aldığı vahiyi insanlara götürmek. İnsanları Allah'ın tevhid dinine davet etmek. Bunun için gayret etmek, çabalamak. Allah Resulü öyle çalışıyor ve çabalıyordu ki Allah-u Teala bile ayet-i kerime diyor ki neredeyse kendini helak edeceksin, onlar iman etmiyorlar diye. Teselli ediyor. Sana düşen sadece tebliğdir diyor. Bir taraftan da atalar dediğimiz kişiler, bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın veya her koyun kendi bacağından asılır. Bana dokunmayan yılan 1000 yaşasın diye bir mantık da olmaz. O yılan gelir bir gün birilerine dokunuyorsa sana da dokunur sonuçta. Hani meşhur bir slogan vardır ya, susma, sustukça sıra sana gelecekti. Hakikaten de böyledir. Zulüm eğer sessiz kalınırsa o sessiz kalanlara da bir gün gelir kuşatıverir. İçerisine alıverir. Sonra neye uğradığını da insanoğlu şaşırır. Sözde ve işte doğruluğu emrediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ashab da tabii ki peygamberden niye almışlarsa onu hayatlarına geçiriyorlar ve kesinlikle bunun dışına çıkmıyorlar. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve tüm Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.